kitap, Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığında kaydedilmiştir. Bu kitapta dahil olmak üzere, kitaplığımızdaki tüm kitaplar, görme özürlülerin yararlanması amacıyla hazırlanmıştır. Bu kitapların görme özürlülerin yararlanması dışında kullanılması, ticari ya da başka bir amaçla kopyalanması telif hakları yasası hükmünce kesinlikle yasaktır. Ancak, kitaplığımızca yetki verilen kuruluşlar bu kitapları çoğaltarak görme özürlülerin hizmetine sunabilir. Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı. Telefon 0232 483 3023. Web sitesi www.turkuk.org. E-posta bilgi@turkuk.org.
Acı tütün, tütün zamanı. Necati Cumalı, Tekin Yayın Evi. Seslendiren Gönül Saray.
Ayrım 1.
Birinci bölüm. O cumartesi gecesi radyo akşam haberlerini verirken Ferit Taşçı umutsuzluk, kararsızlık içinde asmalı kahvenin kaldırımında duruyordu. Yüzüne üzgün, duygulu bir anlam veren çizgilerin, gevşek bacakları üstüne gelişi güzel salladığı kolları ile gövdesinin, öyle yerleşik, çalkalanıp durulduktan sonra uyumunu bulmuş, öyle rahat bir görünüşü vardı ki, çoktandır orada durduğu sanılırdı. Oysa gelip kaldırımın kıyısına dikildikten hemen sonra yaktığı sigarasını yeni yarılamıştı. Bazen dudakları arasında unuttuğu cigara eriyip külleniyordu kendiliğinden. Görünüşe bakılırsa belli bir düşüncesi, ne yapacağını bildiği yoktu. Geçmişten, gelecekten kopmuş, gelen geçenle gözünün gördükleriyle oyalanıyor, sanılırdı orada. Bir berber dükkanı ile büyük bir tarım ürünleri deposu arasında caddeden asmalı kahvenin girişine doğru daralarak tamamlanan bir üçgen biçimindeydi üstünde durduğu beton kaldırım. Yer yer irili ufaklı lekelerle kararmıştı. Gündüzleri açık havalarda kahvenin dışarıya çıkarılan masaları ile iskemleleri akşamdan içeriye alındığından şimdi boştu. Yaz ayları kaldırımın üstünü gölgeleyen yapraklarını çökmüş çıplak asma depo ile berber dükkanı arasında gerili olan teller üzerine serpilmiş eğri büğrü 3-5 çubuk gibi duruyordu. Berber erkenden kapatmıştı dükkanını. Dükkanın alnacı bel yüksekliğinden yukarıya camdı. Sağdan sola sızan ışıklar yan yana üç pencerenin kapının üst bölümünün camları ile içeride arka duvara asılı berberin aynasında yansıyor, aysız bir gecede deniz kıyısında duruyormuş duygusu uyandırıyordu Ferit'te. Yukarıdan caddeden gelen kasaba taksilerinden birinin farları ilkin kaldırımın betonunu yaladı. Taksi yaklaşırken farların ışıkları gitgide güçlenerek yukarılara doğru tırmandı. Ferit'i yakalayarak berber dükkanının içini aydınlattı. Ferit kamaşan gözlerini farlardan kaçırmak için başını çevirince kendini berberin aynasında gördü. Otomobil kaldırımın önünden kıvrılarak geçip gittikten sonra kararan aynada kalan sadece Ferit'in sağ elinin parmakları arasında tuttuğu cigarasının ateşiydi. İçeride dükkanda odun sobasından düşmüş küçük bir çubuğun ucu gibi kızara yanıyordu. Asmalı kahvenin girişi üçgen kaldırımın tepe noktasına düşen dar İki adımlık bir geçidin gerisinde kalıyordu. Kapının üstüne yerleştirilen hoparlörlerden Ferit duyabiliyordu spikerin söylediklerini. Son birkaç gündür olduğu gibi Ege Tütün Piyasası'nın açılış hazırlıklarıydı yine haberlerin baş konusu. Piyasanın açılması yaklaştıkça her gün biraz daha uzuyor, genişliyordu haberler. Spiker yetkili kişilerin ağzından pazartesi sabahı açılacak piyasada ekicinin elindeki tütünün hem iyi koşullarla hem de kolaylıkla satılabilmesi için hükümetin gerekli her türlü tedbiri aldığını anlatıyordu uzun uzun. Ferit kendisini çok ilgilendirdiği halde yine de bir türlü gerektiği kadar dikkatle dinleyemiyordu bu haberleri. Aksine gittikçe artan bir güvensizlik duyuyordu söylenen sözlere. Yalnızlığı, köşesinde tek başına oluşu duyduğu bu güvensizliği daha da yoğunlaştırıyor, kesinleştiriyordu. İçinden gelen bir ses durmadan yalanlıyordu spikerin dediklerini. Biz bunları çok dinledik. Caddenin karşı yakasında üçgen kaldırıma karşı düşen köşede bir köfteci dükkanı vardı. iri yarı şişman köftecinin dükkanın camlığı önüne yerleştirdiği kararmış saç ızgarada elindeki maşa ile bastırdığını, çevirdiğini, sonra yine bastırdığını görüyordu pişirdiği köfteleri. Izgaranın sokağa verilen bacasından kızardıkça yağları eriyen köftelerin kokusu vuruyordu dışarıya. Izgara üzerinde yükselen dumanları gördükçe kızaran köftelerin cızırtısını da duyuyormuş gibi geliyordu Ferit'e. Bu sanı, duyduğu koku, az önce evinde yediği akşam yemeğinde karnını doğru dürüst doyuramadığını ansıtıyordu kendiliğinden ona. Ama onu ilgilendiren, yeni yemekten kalkmış bile olsa, doyurucu bir sofra önünde hiç yemek yememiş gibi her zaman duyduğu damarlarındaki açlık ya da ortasından ikiye yarıldıktan sonra içi ızgaranın oluklarına bastırıla bastırıla yağ bulandırılmış, yarım somun ekmeğe doldurulmuş soğanlı, bol biberli, domatesli bir düzine köfteyi canının isteyişi değildi şimdi. Dükkanın dip duvarında yüksekçe bir rafa yerleştirilmiş radyosuna kulak verirken köftecinin çatık kaşlarının daralıp genişlemesini, el kol devinimlerini izliyordu karşıdan. Köfteci arada bir elindeki maşayı bırakıyor, ellerini önlüğüyle ya da tezgahın üzerinde duran el beziyle kuruladıktan sonra beline dayıyor, yüz çizgileri kımıltısız kalarak dinliyordu haberleri. Yüzündeki değişikliklerden dinlerken adeta çocuklaştığını görüyordu adamın. Elinden tutup gel sana şeker vereceğim diye sürüklenmek istenen bir çocuk güvensizliğiyle bakmaya başlıyordu gitgide radyoya doğru. İnanayım mı? Yine de inanır gibi oluyordu ilkten. Çatık kaşları aralanıyor, uzaklaşıyordu birbirlerinden. Yaşının çizgileri siliniyor, uykusunda gülen bir çocuk gibi rahatlıyordu yüzü. Sonra korkulu bir rüya görmeye başlıyordu sanki. Kaşları yaklaşmaya başlıyor, çatılıyordu yeniden. Ya yalansa? Gittikçe ağladı, ağlayacak bir çocuk gibi karışıyordu yüzü. Derken uyanıyor, büyüyor, 40'ı aşkın yılı geride bırakarak yine ocağının başındaki köfteci oluyordu adam. Kaşları çatık, yüzü kararmış, gölgelenmiş, belinden sert bir tepkiyle fırlayan sağ eliyle maşasını kapıyor, ızgaranın üzerindeki köfteleri çevirip bastırmaya başlıyordu çabuk çabuk. Dudaklarını çarpıtıp mırıldanıyordu güvensizlikle. Çok dinledik biz bu masalları. Köfteci de üstü beyaz mermer çıplak masalarda yoğurtla ya da köfteyle karın doyuran gurbetçi ırgatların, evsiz barksız ekicilerin ekmeklerini koparışları, ağızlarına götürmeden önce kaşıklarını, çatallarını boşlukta tutuşları, lokmalarını çiğnemeleri, radyoya kulak verişlerine göre hız kazanıyor ya da ağırlaşıyordu. Yemeklerini yerken duraklıyor, çeneleri devinmesiz kalıyor, umutla umutsuzluk, güvenle kuşku arasında kısa bir an bocalıyor, sonra içlerinden gelen bir tepkiyle dinlemeye başlayıp hızla çiğnemeye geçerek karınlarını doyurmaya bakıyorlardı. Akıllarından geçeni anlamak güç değildi adamların. Hele piyasa açılsın, görürüz dediklerin doğru mu, değil mi? Köftecinin önündeki küçük, açıklıkta kümelenmiş üç ırgat, onların 3-5 adım ötesinde dere boyuna inen caddenin ağzına dikilen daha yaşlı iki ırgat, haberlere biraz kulak verdikten sonra kımıldamaya başlıyorlar, sağa sola bakınarak Ferit'in duyduğu güvensizlikte sıyrılıyorlardı dinlediklerinin etkisinden. Sen hele pazartesi sabahından sonra oku bakalım bu palavraları. Kasabanın ana caddesi, otomobillerin inerken fren yapmak, çıkarken vites büyütmek zorunda kaldıkları bir yokuşla Cumhuriyet alanından köprü başına iner. Kasabayı güneyinden gelip kuzeyinden çıkarak doğu ile batı arasında ikiye bölen oldukça enli, oldukça da derin bir dere. Köprü başında çok eskiden beri geniş, sağlam, taş bir köprü ile bu dere kapatılmıştır. Köprünün üstünde büyük bir kahve, kahvenin gerisinde kasabanın araba ustalarından demirci esnafının dükkanları sıralanır. Kahve, eski Yunan yapılarının durmuş oturmuş çizgilerini, kapıları ile pencerelerinde orantılı ölçülerini taşır. Ana cadde bu büyük kahvenin önünden geçer. derenin batı yakası boyunca uzayan Rıhtım Caddesi ile dikine olarak kesişir, 5-10 adım daha ilerledikten sonra sert bir dirsekle sağa dönerek yeniden yükselmeye, yokuşa sarmaya başlar. Eskiden köprünün kahveye karşı düşen güney kıyısında demir parmaklıklı bir korkuluk vardı. Köprünün üstünden kahveden bakılınca derenin gerilerine doğru kasabanın batı yakasıyla doğu yakasını birbirine bağlayan yüksek kemerli taş köprüler, dere boyunca karşılıklı yükselen iki sıra kavak ağacı, rıhtım boyunca sıralanan demir pancurları yeşil boyalı, ak sıvalı sağlam evler, doğuda biraz yüksekte 17. yüzyıldan kalma güzel bir caminin ince çizgili izdüşümü görülürdü. Aylı gecelerde köprüden geçenler, korkuluğun önünde durup ak yeşil yaprakları ışıldayan bak ağaçlarına, derenin dibinden geçtiği koyağın bol gölgeli o güzel görüntüsüne bakmadan geçemezlerdi. 1950 yılından sonra belediye korkuluğu kaldırıp köprünün güney yakasını, betonu, demiri nasıl, nerede, hangi ölçüler ve biçimlerde kullanacaklarını bilmeyenlerin görgüsüzlüğünü tanıtlayan tek katlı bir yapı ile kapattı. Ortaya çıkan anlamsız yapıyı partinin adamlarından birine kahve olarak kiraladı. Yeni belediye başkanının eski kahvenin sahibine dargın olduğu, adamın işini bozmak için bu yola başvurduğu söylendi. Fakat başkanın hesabı umduğu kadar doğru çıkmadı. Eski kahvenin müşterileri alışkanlıklarıyla kahvelerine bağlı kaldılar. Yeni kahveye ise yeni müşteriler alıştı. Çok geçmeden kahvelerin ikisi de halkın kırlarda geçirdiği yaz ayları dışında özellikle akşamları hep doluydu. Kasabanın ırgat pazarı akşam yemeğiyle yatsı namazı arasında köprü başında kurulur. Ertesi gün bağlarda, tarlalarda, zeytinliklerde çalışmak için kollarının gücünü kiralamak isteyen tarım işçileri akşam yemeğinden sonra birer ikişer gelir, eski kahveyle yeni kahvenin önünde ana cadde ile Rıhtım Caddesi'nin kesiştiği dört yol ağzındaki açıklıkta, bu açıklığın karşı köşelerinde kalan asmalı kahve ile köftecinin önünde birikmeye başlarlar. Kırlarda, işlerin arttığı günlerde bu küçük alan, yaşları 13-14 ile 60-65 arasında değişen erkek işçilerle dolar. Çok geçmeden işçi arayan toprak sahipleri bu kalabalığa karışır, küçük işçi gruplarıyla toprak sahipleri arasında pazarlıklar yürütülür, sonuçlandırılır. Kadınlar ile çocuklar görünmezler ırgat pazarında. Pazarlık eden işçi yalnız kendi adına değil, evindeki kadınlar ile çocuklar adına da söz keser. Toprak sahibi ya da onun kahyasıyla iş bulan işçiler ortadan çekildikçe pazar tenhalaşır. Yatsı ezanı okunurken de kapanır. Yatsıdan sonra ertesi sabah gün doğarken anlaştıkları tarlalarda işe başlayacak olan işçiler erkenden kalkmak için uykuya yatmış olurlar. Ferit Taşçı o akşam ırgat pazarına inerken iş bulamayacağını biliyordu. Bir haftadır işler durmuş, bağlar, tarlalar unutulmuştu kasabada. Hele son üç gündür soluğunu kesmiş, pazartesi sabahı açılacak tütün piyasasını bekliyordu herkes. Ferit durduğu yerde yatsıya kadar da beklese, köftecinin önü ile eski kahvenin dirseğinde dikilen, arada bir alçak sesle 2-3 kelime konuşarak çekingen bakışlar, çok hafif baş devinimleriyle toprak sahiplerinin gelip geçişini izleyen öbür ırgatlar gibi, kendisi de iş bulamadan geri dönmek zorunda kalacağını bazı bazı aklından geçirse bile, yine de gecenin elini yüzünü iğneleyen nemli soğuğunda ayrılamıyordu yerinden. Bir süredir umut ya da umutsuzluk değildi onun kararlarını etkileyen. Aksine umutsuzluğu arttığı ölçüde uyusallaşan, yönetilmesi kolaylaşan biri oluyor, hiç karşı koymaya kalkışmadan alışkanlıklarının buyruğuna giriyordu. Birikmiş 3-5 kuruşuna el atmadan evinin kendisinin günlük ekmeğini çıkarması gerekirdi onun. Çoktandır bu gerekliliğin buyruğundaydı. İş bulmak için üstüne düşeni yaptığına içinden içinden olsun kendini inandırabilmek için salt bu gereklilikle gelip her akşamki yerinde dikilmek zorunluluğunu duyuyordu kendiliğinden. Elenecekti Ferit Taşçı. Daha doğrusu tuhaf bir durumdu onunki. Eylül'den beri evliydi çünkü. 4 ay önce belediyede nikah memuru Binnaz'la onun karı koca olduklarını tanıkların, hısım akrabaların önünde açıklamış, nikah şekerleri dağıtılmıştı gelenlere. Kanun Binnaz'a karım demesi için bu kadarını yeterli sayıyordu ama Binnaz'ın annesi yeterli saymıyor, o da bu yüzden karım diyemiyordu Binnaz'a. Kız 4 aydır annesinin evindeydi hala. Ancak düğünden sonra telli duvaklı gelinliğiyle alıp evine getirebilecekti Binnaz'ı. Düğün giderlerini karşılayabilmek için çalışarak para biriktirmek, bu yıl tütün satımından eline geçecek paraya para katmak zorundaydı. 2 yıla yakın bir süre önceydi. Bahara doğru tezkere alıp askerden dönmüştü Ferit. Kasabasından ilk kez ayrılan bütün delikanlılar gibi askerliği süresince sıla hastalığına tutulmuştu o da. Kasabasından uzakta kendini anlaşılmamış, küçük düşürülmüş, aldatılmış sayıyordu. Geride ne bıraktığını, dönüşte kimi bulacağını tam bilemeden yakıcı bir özlem acısıyla kasabasına kavuşacağı günlerin, saatlerin dolmasını bekliyordu. Askerden yeni döndüğü günlerde yazıp da üstünde taşıdığı kağıdı yitirdiği ya da ezbere bildiği halde bir türlü çıkaramamıştı bir adres arar gibiydi. Hiçbir yerde oyalanamıyor, aradığını bulmak istercesine aklına esen sokaklara dalıyor, tanıdıklarının dükkanlarına, iş yerlerine uğruyor, kahveden kahveye sürtüp duruyordu. Annesi kendisinden 10 yaş küçük kız kardeşiyle beraber oturuyordu. Babadan kalma 8 dönümlük bir tarlaları vardı. 4-5 gün içinde çiftini sürdü, sürgüsünü, tırmığını çekti, tarlalarını dikime hazırladı. Tütün dikmek için yağmur bekledikleri arada bağlarda 1-2 gün gündeliğe gidecek olsa da 3. gün o yitirdiği adresi bulmak için mutlaka içinde durmadan yinelenen başıboş gezmek isteğine kapılıyordu. Bu işsiz günlerinden birindeydi. Öğleye doğru evden çıktı. Kasabanın doğu kıyısında oturuyorlardı. Her zaman çarşıya indiği sokağı izleyeceğine, evlerinin karşı sırasında az ileride boş bir arsaya daldı. Arsanın öbür ucundan kasabanın parkına doğru giden bir sokağa girdi. Duvarları çamurla kaplı, kaba taştan örülmüş, sıvasız evleriyle kimsesizdi sokak. Sokağın ortalarındaki bir evin önünde 3-4 yaşlarında bir çocuk, evin kapısı yanındaki binek taşı üzerine kıvrılmış güneşlenen bir kediye bir türlü rahat vermiyor, durmadan kediyi tutmaya, kucağına almaya çalışıyordu. Kedi tırnaklarını çıkarıp dişlerini göstererek ya bir pençe ya da bir baş devinimiyle ya da sırtını birden kamburlaştırarak kurtuluyordu çocuğun elinden. Çocuk sonunda dişlerine tırnaklarını aldırmadan kucakladı kediyi. Kollarına ağır gelen yüküyle yerinde bir iki sallandı. Kedi gerilip kollar arasından fırlayınca dengesini yitirdi, kıçüstü düşüp yana yuvarlandı. Evin açık duran kapısından ayağında takunyalarıyla bir kız fırladı o sırada. Çocuğu koltuk altlarından kavrayıp kaldırdı. 4-5 adım uzaklaşıp komşu evin duvarı dibine çöreklenen, gözlerini kısarak güneşlenmeye hazırlayan kediyi kovaladı. Çömeldi, çocuğun yüzünü, gözünü, dizlerini, avuçlarını çabucak gözden geçirdi. Saçlarını okşayıp öperek "Acıdı mı bir yerin?" diye sordu. "Ağlama sus, kendin düştün," diye tatlı sert bir sesle yatıştırdı çocuğu. Kız ancak çocuğun bir yeri kanamadığına, bir yeri vurulmadığını anladığı sırada kaçamayacağı kadar yakınında gördü Ferit'i. Sokağın ortasında o dağınık ev kılığı ile yakalanmıştı. Sağ elinin çevik bir hareketiyle başındaki tülbenti gerisinden çekip aldı. Su kıyısında yıkanan güvercinler gibi silkindi. Beline inen saçlarını omuzlarına dağıtarak ancak kendi yaşındaki kızlara özgü bir canlılıkla doğruldu. Çocuğu elinden tutup kapıya doğru geri çekilirken gülerek "Hoş geldin Ferit abi," dedi. Bu "abi" sözünün tatsız geri iticiliğiyle duraladı Ferit. karşılık verirken dilinin neredeyse tutulduğunu, birden konuşamayacağını sandı. Bir uğultu sardı bütün duygularını. Askerliğin bitti mi? Gözün aydın öyleyse. Gibilerden bir şeyler söylüyordu kız. Bir duvara çarpıp yankılanıyormuş gibi duyuyordu bu sözleri. Kendisi ise ne dediğini tam düşünemeden, söylediklerini de pek iyi duymadan konuşuyordu. Yer çekimine tutulmuş gibi saçlarına, yeşil gözlerine, kalın dudaklarına bakıyordu kızın. Büyümüştü. Askere giderken hızla büyüdüğü için kısalarak dizleri üzerine çıkan entareleri altından göğüsleri yeni yeni biçimlenmeye başlayan bir kız olarak bırakmıştı Binnaz'ı. Şimdi 15 ile 16'sı arasında olmalıydı. Mürüvvet ablam nasıl? Kendisini tanıyıp tanımadığını anlamak, kim olduğunu anımsatmak istermiş gibi o askerdeyken kocaya giden ortanca kız kardeşini soruyordu şimdi. Güç bela, iyi diyebildi. Baktıkça hep büyüdüğünü, güzelleştiğini düşünüyordu kızın. Kıza mutlaka büyüdüğünü, güzelleştiğini söylemek istiyor fakat ataklaşmadan nasıl söyleyebileceğini bir türlü bulamıyordu bu düşündüklerini. Kızın küçükken çocukluğunda da güzel olduğunu ansıdı. Sadece büyüdüğünü söylemeyi yeter buldu. Kızarıp bozarmadan, gülünç olmadan aklından geçeni söyleyebilmek için uğuldayan duyularının yatışmasını bekledi. Kendisine çok uzunmuş gibi gelen 2-3 saniyelik bir gecikmeden sonra ekledi. Büyümüşsün. Bu kez kızardığını saklamaya çalışan Binnaz'dı. Gülüşü içli bir duyarlılığa dönüştü yüzünde. Az zaman mı? Sustu. Susuşuyla sen gideli 2 yıl oldu der gibiydi bu sözlerinin gerisinden. Evin avlu duvarı arkasından sinirli bir kadın sesi duyuldu. Kız Binnaz, kapının önünde kiminle lafa daldın yine? Binnaz karşılık vermeden çocuğu eve çekti. Sesini alçaltarak komşunun dedi. Annesi çarşıya giderken bize bıraktı. Kapıyı kapatırken ekledi. Mürüvvet ablama selam söyle. Ferit kapının önünden istemeye istemeye ayrılırken askerliğinde neyin özlemini çektiğini, kasabasına dönünce bulacağı şeyin ne olduğunu anladığını sandı. Durmadan başındaki tülbenti çabucak alışını, saçlarını dağıtarak doğruluşunu görüyordu kızın. Göz bebeklerine yerleşmiş bir görüntüyü almış götürüyordu sokaktan. Az zaman mı? Dediğini duyuyordu hala kulağının dibinde o görüntünün. Gözlerinden yüzüne dalga dalga ışıltılar yayılarak gülerken kızın kendisine hiç de ağabey gibi bakmadığını yeni yeni anlıyordu. Daha her zaman oturduğu kahveye varmadan aşıktı. Bacakları üstünde yükü azalmış gibi duyuyordu kendisini. Geriye dönmek, koşa koşa Binnazların kapısına varmak, Binnaz, Binnaz diye kapıyı sarsa sarsa yumruklamak, açılan kapıdan yüreğine dolan, kabaran, taşan bir şeyleri Binnaz'ın kucağına boşaltmak geliyordu içinden. Yoksa binlerce güvercinin sabırsızlıkla dönüp dolandığı bir güvercinlik miydi yüreği? Kapılarını açsa kanatları güneşte yanıp dönerek havalanacak, ellerine omuzlarına konarak Binnaz'ın yanını yöresini soracaktı bütün güvercinleri. Kahvede hep geri dönmeyi, kapıların önünden geçerek Binnaz'ı bir kez daha görmeyi düşüne düşüne ama düşündüğünü yerine getirmeyi her aklına getirişte biraz daha geciktirerek akşama kadar oyalandı. Arada bir dalıp iç çekiyor, beraber oturduğu arkadaşların anladıklarını sandığı kendindeki bu değişikliği saklayabilmek gayretiyle gereği yokken dalgınlıktan işte. Ne yaparsın hiç sıkıntısı gibilerden açıklamalara kalkışıyordu. Akşama doğru kendisinin bile yadırgayacağı kadar çekingenleşmişti. Binnazların evi önünden geçmek cesaretini kendinde bulamayarak her gün gelip gittiği sokaklardan evine döndü. Ertesi gün öğleye doğru sokaklarından geçtiği zaman Binnazların kapısı, alt kattaki odalarının boyasız tahta panjurları kapalıydı. Avludan kısa adımlarla avlunun taşlarını yıkayan bir kadının takunya sesleri, süpürgenin hışırtısı geliyordu. Sokağın sonunda başını geriye çevirince Binnaz'ın annesinin kapının önüne çıktığını, arkasından kendisine baktığını gördü. Canı sıkıldı. Bütün gününü bu sıkıntıyla geçirdi. O akşam Salt birkaç günlüğüne kasabadan kaçmak, kimselere görünmemek için Irdat Pazarı'na indi. O günlerde suyunu çeken taban tarlalarda toprak tava geliyordu. Yavaş yavaş. Pazar kalabalıktı. O kalabalıkta Binnaz'ın babasının büyük tütün ekicilerinden birinin kahyasıyla, kahyanın her dediğini kısa kısa baş devinmeleriyle onaylayarak anlaştığını gördü. Daha gün dolmadan rüzgar değiştirmişti talihini, umutlandı. Yine de yalnız kalan kahyaya gidip arıkçı lazım mı diyemedi birdenbire. Bir süre gözüne ilişmeye çalışarak yakınlarında dolandı adamın. Gücü, kuvveti, işine çabukluğu bilinirdi pazarda ama tam göz göze gelecekleri sırada başını bilerek öbür tarafa çeviriyor, kendisini görmezlikten geliyordu it oğlu it. Biliyordu onun her zaman böyle davrandığını, kimseyle ilgilenmeden yaklaşıp açık açık iş istemelerini beklediğini işçilerin. Yine de kızıyordu. Anasının gözüydü. Pazarlıkta ilk üstünlüğü sağlamayı kolluyordu her gele. Dayanamadı, sonunda yaklaştı. "Beni ister misin?" dedi. Kahya karşılığını geciktirerek bakışlarının onun yüzünden aşağı yukarı dolaştırdı bir süre. Kayıtsızlıkla sordu. "Boş musun?" O hemen "Boşum." demekle çabuk ele verdi kendini. Bakışlarını hala onun yüzünde dolaştıran kahya, elini anlamaya çalışan usta bir pokerci gibi kolluyordu dudaklarının hareketini. Her nedense tarlasında çalışmaya iyice istekli olduğunu açıkça anladı Ferit'in. O günlerde 15 liraydı usta bir arıkçının günlüğü. "Gündeliğin bende 12,5 dedi. Ferit pazarlığı kabul etmek için bir neden bulmak zorundaydı. İş kaç gün? 5, bilemedin 6 gün sürer. Hovarda görünmeye çalıştı. Her gün başka bir tarlaya taşınmaktansa iş saatle değil güneşle ayarlanıyordu. Ertesi sabah gün doğarken kasabanın batış çıkışındaki yağ fabrikasının önünde kahyanın sürdüğü traktöre bağlı rönorkada oldular. Aralarında anası babası ile Binnaz'ın da bulunduğu 18 işçiydiler. 7 kilometre uzaktaydı gidecekleri tarla. Yolda en küçük çukurlardan, en ufak taşların üstünden geçerken zıp zıp zıplayan römork gövdelerini silkeleyip sarstıkça sanki bir hat çekici kopan bir teli bağlamaya çalışıyordu ikisinin bakışları arasında. Her sarsıntıdan sonra bağlanan tel kopuyor. Dudaklarında durumlarını alaya alan gülüşlerle karşılaşıp ayrılıyordu bakışları. Römork düz yola girince hat çekici yeni bir sarsıntıya değin sürecek hazırlıklarına dalmışken onlar dudaklarının kıyısında bir diyapozun titreşimleri gibi dinen gülüşleriyle bakışları birbirinden kopuk ama birbirlerini düşündükleri için birbirlerini daha da açıklıkla görerek başları önlerinde, bakışlarını birbirine bağlayacak telin onarılmasını bekliyorlardı sanki.